Ayrım 31.
Patlıcana gelince hoşlanmam sadece ondan aldığım tada dayanıyor ve bu kadar basit bir duyu verisini sözcüklerle açıklayamıyorum. Sanat eserinde olduğu gibi veriler çeşitli ve zengin değil. Bir filmi güzel bulan bir arkadaşımıza niçin güzel diye sorarsak, hoşuma gitti de onun için karşılığını bir cevap saymayız. Bekleriz ki bize filmin bazı niteliklerinden söz etsin. Şu sonuca varıyoruz ki hoşlanma, bu film güzel sözünün söylenmesinin nedeni cause'dur. Yoksa filmin güzelliğinin sebebi reason ya da ölçütü olamaz. Dediğimiz gibi karşımızdakinden yargısını destekleyecek bir takım dayanaklar göstermesini bekleriz. Acaba dayanak göstermemiz bizi öznelcilikten kurtarabilir mi? Sezan'ı överken, kitleleri istif edişteki ustalığından, bunlar arasında kurulan dengeden söz edebiliriz. Ama Bonnard'ın eserlerinde bu özellikler yok diye onları yermeyiz. Bir eleştirici Balzac'ın romanlarını gerçekçiliğinden ötürü övebilir. Ne ki Virginia Woolf'un romanlarında bu çeşit bir gerçekçilik yok diye onları kötü bulmayız. Görülüyor ki bu dayanaklar nesnel ve esere ilişkin relevant olmakla beraber genel geçer ölçütler sayılmıyorlar. Genellikten yoksunlukları yargının zorunlu, mantıksal bir çıkarım haline girmesini engelliyor. Estetik yargıların öznel değil de nesnel olduğuna inanıyorsak, böyle genel, geçer ölçütlerin bulunabileceğini göstermemiz gerek ve işte güçlük de burada. Nasıl bulacağız bu ölçütleri? Sorunumuzu şöyle özetleyebiliriz. Genellikle kabul edildiğine göre bir estetik yargılama 3 bölümden kurulur. Bir değer yargısı, Y var. Bu güzel bir şiirdir. Bunun bir sebebi var, S. Çünkü filan niteliğe sahiptir. Ve genel bir norm, N var. Bu niteliğe sahip olan bütün eserler güzeldir. Şimdi acaba Y'nin doğru olduğunu ispat için gösterilecek S'ler gerçekten bu işi yapabilir mi? Gördük ki S'ler genellikten yoksun olunca görevlerini yerine getiremiyorlar. Bunların genellik kazanması ancak bir norma dayanmalarıyla mümkün oluyorsa bu normları nasıl bulabiliriz? Bir çıkar yol olarak sanatın özünü keşfetmek geliyor akla. Sanatı sanat yapan özü saptayabilirsek, İstediğimiz genel geçer ölçüte kavuşmuş oluruz belki. Gel gelelim, geçen bölümde ortaya koyduğumuz gibi sanatın özü, tanımı üzerinde bir anlaşma yok. Belki olması da imkansız. Bir an için kabul edelim ki böyle bir ortak öz üzerinde de anlaştık ve dedik ki sanat eserlerini sanat yapan şey organik birlik denen bir özelliktir. Acaba sanat eserlerinin değerlendirilmesinde bir norm olarak kullanabilir miyiz bunu? Kullanabilirsek ne âlâ. Bakarız, eserde organik birlik ne oranda varsa, eser o oranda başarılıdır, güzeldir deriz. Gel gelelim, organik birlik ve sanatın özünü tanımlamak iddiasında olan buna benzer kavramlar, o denli genel, belirsiz ve kaypak kavramlardır ki, ölçüt olmak şöyle dursun, nitelik oldukları bile şüphelidir. 10 kişiyi bir resim müzesine yollasak ve bunlara organik birliği olan resimleri ayırın desek, her biri 500 resim içinden belki de başka resimler ayıracaktır. Aynı deneyi şiir alanında uygulasak, ayrılacak şiirler üzerinde uyuşmazlık daha da çok olacaktır sanırım. Çünkü organik birlik gibi kaypak ve belirsiz bir niteliğin sanat eserinde açık ve seçik olarak görülmesi mümkün değildir. Dikkat edersek görürüz ki bir çıkmaza düşüyoruz. Dayanaklarımız eserde herkesin görebileceği çeşitten olursa, Sezan'ın kitleleri istif edişi, Biraz önce belirttiğimiz gibi bunlar yargımızı herkese kabul ettirecek şekilde destekleyemiyor. Çünkü bu iş için gereken genel geçerlilikten yoksundurlar. Buna karşılık her esere uygulanabilecek bir ölçüt bulmaya kalkıştık mı? Gerçi genel olmasına oluyor ama bu sefer de eserde böyle bir nitelik bulunup bulunmadığı üzerinde anlaşmazlığa düşebiliyoruz. Çünkü bunlar genelliklerinden ötürü ister istemez belirsiz bir kavramı dile getirmiş oluyorlar. Bazı estetikçiler bu durumda şöyle bir çözüm yoluna giderler. Gerçekten de bir takım normlar vardır ve bunlar o derece genel kurallardır ki birer meziyet sayılacakları aşikardır. Bir eserin gelişigüzel kurulmuş olmasını istemeyiz. Tutarlı bir şekilde düzenlenmiş olmasını isteriz. Başka bir deyişle birlik her eserde aranan bir meziyettir. Yani bir normdur. Bundan başka bir sanat eserinin tekrar okumak, görmek, dinlemek isteğini uyandıracak kadar karmaşık olması beklenir. Belki üçüncü bir norm olarak yoğunluk sürülebilir ileri. Bu normlar genelliklerinden ötürü bir bakıma faydasızdırlar. Eserlere doğrudan doğruya güzellik, iyilik ölçütü olarak uygulanamazlar. Ama başka bir görevleri vardır. Yol gösterici ilkelerdir bunlar. D. Walsh ve M. C. Beardsley gibi filozoflar bundan şunu anlıyorlar. Yol gösterici ilkeler hangi niteliklerin iyi, kalıcı sayılabileceğini gösterirler. Eserde meziyet sayılacak nitelikler, birlik, karmaşıklık, yoğunluk gibi normları sağlayan niteliklerdir. Sezan'ın kitleleri istif edişi, kendi başına bir güzellik ölçütü olamaz. Çünkü bu özelliği her eserde aramayız. Bunlar her zaman iyi kılıcı nitelikler değildirler. Ancak Sezan'ın eserinde bunlar birer meziyet sayılıyorsa ve yargıya dayanak olarak gösterilebiliyorlarsa, sebep yukarıda saydığımız yol gösterici ilkelerden birini sağladıkları içindir. Kısacası, yol gösterici ilkeler dediğimiz ana normlar, kendileri bir dayanak olmaktan çok dayanakların verilebileceği alanı işaret ederler. Böylece biraz önce karşılaştığımız çıkmazdan kurtulmuş oluruz. Hem belirlikten yoksun genel normlardan yararlanırız, hem de eserde varlığı belirli ama genellikten yoksun iyi kılıcı niteliklerden. Böyle düşünenler haklıysalar, bir estetik yargı doğrulanabilir. Çünkü genellikle kabul edilen artistik normlar vardır ve her bir eserin kendine özgü bir yoldan bu normları nasıl doyurduğu açıklanabilir. Ama yine de işin bir püf noktası var. Bu ana normlar ne diye herkes tarafından kabul edilsin? Yargımızı desteklemek için ölçüt rolü oynayacak bazı dayanaklar göstermek gerekti. Bu dayanakları haklı göstermek için yol gösterici ilkeler ortaya attık. Ama şimdi bunların da sebebini sorabiliriz. Ne diye bu alanlar, bu kategoriler içinde arayalım ölçütlerimizi? Walsh bu soruya cevap olarak bu ilkelerin aşikar, obvious olduğunu söylüyor. Ne ki bazı estetikçiler katılmıyor bu görüşe. Beardsley ise bu ilkelere uyan eserler karşısındaki estetik yaşantımızın daha karmaşık, daha derin, daha bütün olduğu inancında. Tahmin edilebilir ki estetik yaşantıya dayanan bu savunma da herkes tarafından kabul edilmeyecektir. Son zamanlarda bir sanat felsefecisi Morris Weitz, ölçütlerin haklı gösterilmesi konusunda biraz daha farklı bir iddiada bulunmuştur. Weitz'a göre, gerçi bazı dayanakların sebebi sorulabilir ve bunların iyi, kalıcı olduğunu herkes kabul etmeyebilir. Yargımın sebebi olarak, eseri ahlaksal bakımdan eğitici bulduğumu söylersem, karşımdaki ahlaksal bakımdan eğiticiliğin, eserin güzel, iyi olmasıyla ne ilgisi var diye sorabilir her zaman. Ve bunların iyi kalıcı nitelikler olduğunu kanıtlayacak karşı konmaz delillerimiz yoktur. Ama öyle dayanaklar vardır ki bunların sebebi sorulamaz. Çünkü bunlar itiraz edilmez, unchallengeable ölçütlerdir. Örneğin yargıma sebep olarak eserde bütünlük, tutarlılık, tazelik var desem artık kimse bunların iyi kılıcılıkla ilgisi ne diye soramaz. Bu gibi ölçütlerin kullanılmasına sebep gösterilemez. Çünkü gösterilecek sebep yoktur. Eleştiricinin yargısını sorguya çektiğimizde bize bu çeşitten ölçütler sunarsa mantıksal bir son durağa varmış oluruz. White'ın bu iddiası da sorunumuzu çözümlemeye yetmiyor tabii. Bir kere White, itiraz edilemez ölçütlerle edilebilir ölçütlerin nasıl ayrılacağına ait bir ilke göstermiyor. Örnekler veriyor sadece. Verdiği örneklere gelince, bunlar da sanıldığı gibi herkes tarafından kabul edilmiyor. Eserde bütünlük sağlanmış olabilir ama bakarsınız eser cansızdır yine de. Düşünce ve duygu inceliğine karşı gelebilecek eleştiriciler düşünmekte zor değil. Durumu özetleyelim. İlk önce gördük ki X iyidir demek, X'ten hoşlanıyorum demektir gibi bir açıklamayı sanat eserleri söz konusu olunca yeterli bulmuyor ve yargımızı nesnel dayanaklarla desteklemek ihtiyacını duyuyorduk. Dayanak, ölçütlerin nasıl tayin edileceği sorununa gelince işler çatallaştı. Ölçütler genellikten yoksun. Bunları sanatın özünde ararsak, bu sefer de öylesine genel ve kaypak kavramlara varıyoruz ki, bir ölçüt olarak eserlere uygulayamıyoruz. Bu çeşit genel normların yol gösterici ilkeler olabileceğini de tartıştık. Ama bu defa da bunların genel geçerliliğine meydan okunduğunu gördük. White'ın itiraz edilemez ölçütleri de sandığı kadar sağlam çıkmadı. Kısacası estetik yargıyı doğrulayacak genel geçer ölçütleri bulamıyoruz bir türlü. İş bu noktaya gelince bir şüpheye düşmeye hakkımız yok mu? Acaba estetik yargılar gerçekten nesnel yargılar mıdır? Doğru ya da yanlış olabilir mi bunlar? Öznelci görüş. Estetik yargılar üzerinde tartışılamayacağını ileri süren öznelciler, insanların beğenilerinin farklı olduğu ilkesine ve ölçütlerin genel geçerlilikten yoksunluğuna dayanıyorlardı. Çok eski olan bu görüş 20. yüzyılda başka bir yoldan daha sürdürülmüştür. Belirli bir anlam kavramından hareket eden bazı filozoflar, bir estetik yargının doğru olduğunu gösterecek genel geçer ölçütler bulmak şöyle dursun, hiçbir değer yargısının özgül, spesifik sebepleri dahi olamayacağını söylerler. Duygucular, emotivist diye adlandırılan bu düşünürlere göre estetik yargılar doğru ya da yanlış olamaz. Çünkü bunlar betimleyici önermeler değildir. Bu güzel bir şiirdir önermesi görünüşte, bu 10 mısralık bir şiirdir önermesine benziyor. Ve bundan ötürü şiir hakkında bir şey bildiriyormuş gibi geliyor insana. Bu iki önerme gramer bakımından aynı formda olduğu için bunların mantıksal formunun da aynı olduğunu sanırız. Duyguculara göre işte bu aldatıcı görünüşten ötürü estetik yargıların gerçek işlevleri fark edilmemiştir. Bu 10 mısralık bir şiirdir önermesini ele alırsak görürüz ki bu önerme bize bir olguyu tasvir ederken şiir hakkında o çeşit bir bilgi veriyor ki bunun doğru olup olmadığını şiire bakmak ve mısralarını saymakla anlayabiliriz. Bunun gibi olgusal bilgi veren önermeler, bilgisel anlamlı önermelerdir. Gelelim bu güzel bir şiirdir önermesine. Bu da gramer bakımından bildirsel bir cümle ama bilgisel anlamı var mı? Duyguculara göre bu önermede bildirilen şiire ait bir nitelik değildir. Gerçi görünüşte öyledir ama aslında söyleyenin duygularını dile getirmektedir sadece. Zaten bütün değer yargıları ya duyguları dile getirmeye ya da başkalarında bazı duygular uyandırmaya yarar. Sıcak bir havada soğuk bir limonata içen insanın bir oh çekmesi gibi. Bu oh bize limonata hakkında bir şey bildirmez. Hatta adam duygularını tasvir etmiş de sayılmaz. Sadece duygularını dile getirmiştir. Okşanan kedinin mırmır etmesi gibi bir şeydir bu. Bundan ötürü estetik yargıların özelliği, bunların bilgisel değil, duygusal anlam taşımalarıdır. Görevleri eserdeki bir niteliği betimlemek olmadığına göre, doğru ya da yanlış olmaları söz konusu edilmez. Bu durumda görülüyor ki, estetik yargıların nesnel geçerliliğinden söz etmek de saçmadır. Ve bir estetik yargıyı mantıksal yönden destekleyecek sebepler göstermeye imkan yoktur. Ama yine de bu çeşit tartışmalara giriştiğimiz bir gerçek. Tartışırız çünkü başkalarının da eser karşısında aynı tepkiyi göstermesini, aynı tutumu benimsemesini isteriz. Ne var ki bunu yapsak bile geçerli nesnel sebepler göstererek değil, karşımızdakinin duygularını etkileyerek yaparız. Duygucuların görüşünü anlamak için bir noktayı daha belirtmemiz gerekiyor. O da şu. Betimleyici, terimlerden hiçbir zaman değer terimlerine atlayamaz. Başka bir söyleyişle, değer terimlerini tasvir edici terimlere çeviremeyiz. Çünkü değer terimlerinde, betimleyici, terimlerin hiçbir zaman anlatamayacağı duygusal bir anlam vardır. Estetik dışı bir örnek alalım. Diyelim ki piç sözcüğünün anlamı evli olmayan bir kadından doğmuş, babası bilinmeyen kimse demektir. Bu tanıma giren bir sanık için mahkemede savcı piç sözcüğünü kullansa hem sanık itiraz eder hem de yargıç. Ama gerekir de savcı sanığın babası meçhuldür, kimse de nüfusuna geçirmiş değildir derse, bir olguyu tespit etmekte olduğu için kimse itiraz etmez. Görülüyor ki bilgisel anlamı aynı olmakla beraber, bu cümlede duygusal anlam yoktur. Hiç değilse piç sözcüğünün yüklendiği kadar çok değildir. Bundan ötürü piç de betimleyici sözcüklere çevrilemeyen bir duygusal anlam vardır. Bilgisel anlamı başka şekilde ifade edebiliriz ama duygusal anlamı feda etmek pahasına. Yani piçin taşıdığı bütün anlamı betimleyici terimlerle anlatamayız. Dönelim estetiğe. İyi, güzel, kötü gibi değer terimlerinin anlamını açıklamaya çalıştık mı, bu çeşit bir imkansızlıkla karşılaşırız. Eserde bulunduğunu söylediğimiz betimleyici nitelikler hiçbir zaman estetik yargının doğru olduğunu göstermeye yetmez. Değer terimleri normatif terimlerdir ve normatif terimlerde bir duygusal yön vardır. Bu şiir güzel yargısının doğru olduğunu göstermek için ana fikir önemli, kuruluşu sağlam, kelimelerin tadını duyuruyor gibi sebepler ileri sürersem, normatif bir terimi yine normatif terimlere çevirmiş olurum. Duyguculara göre güzel olduğu için güzel demek gibi bir şey bu. O halde yargımı desteklemek için öyle sebepler vermeliyim ki duygusal yön ortadan kalksın. Betimleyici, niteliklerle yetinmem gerektiğine göre 12 mısralı aruzla yazılmış bir köylü çocuğu anlatıyor çeşidinden özellikler sayabilirim. Ama bu özelliklerden ötürü şiir güzel olmaz. Şu sonuca varıyoruz ki güzeli, iyiyi açıklamak için ya şiirde meziyet saydığımız bazı niteliklere işaret edebiliriz, o zaman güzelin bilgisel anlamını vermiş ve duygusal anlamdan kurtulmuş olmayız. ama aynı sözü başka yollardan tekrar etmiş oluruz. Ya da meziyet saymadığımız betimleyici niteliklere işaret edebiliriz. O zaman da bunların sonucu olarak güzele, iyiye varamayız. Duyguculuğun başlıca iddialarını şöyle özetleyebiliriz öyleyse. Estetik yargılar betimleyici değil, duygusaldır. Bundan ötürü nesnel bir geçerlilikleri yoktur. Nesnel geçerlilikleri yoksa doğru ya da yanlış olamazlar. Estetik yargı, sebeplere dayanan mantıksal bir çıkarımın sonucu değildir. Eğer duygucuların dediği gibi, değer terimlerini değer terimi yapan bunların duygusal yönleri ise, bütün normatif önermelerin ister istemez duygusal olması gerekir. Ancak bugün bu fikre katılmayan filozoflar da var ve biz de burada estetik yargıların her zaman öznel olmadığını göstermeye çalışacağız. Görülüyor ki estetik yargılar konusunda görüşler iki kutba yöneliyor. Öznelciler ve duygucular estetik yargılarda nesnelliği kabul etmiyorlar. Bunlara göre yargıyı verenin kişisel beğenisi ya da duygularıdır asıl dile getirilen. Öbür kutba kayan düşünürlerse estetik yargının keyfi olmadığını, nesnel sebeplere dayanan mantıksal bir çıkarım olduğunu savunmak çabasındadırlar. Korkuyorlar ki estetik yargıların genel bir takım normlara dayandığı gösterilemezse bunların nesnel hiçbir değeri kalmayacak. Sanat eserinin değeri zevk meselesidir, tartışılmaz ilkesine bağlanacak. Çözüme doğru. Doğrusu aranırsa bu iki uçtaki görüşlerden hiçbirini olduğu gibi kabul etmeye imkan yok. Her ikisinin de haklı olduğu yönler ve haller vardır. Ama estetik yargıların mantığı bu görüşlerin sınırları içinde çözülemez. Şimdi bu iki görüşün de haklı olduğu yönleri, yani estetik yargıların hangi bakımdan nesnel ve hangi bakımdan öznel sayılabileceğini belirtmeye çalışalım. Yargılarımızın bazıları, öznelcilerin dediği gibi beğenimize dayanır. Bunlara beğeni yargıları diyelim ve değer yargılarından ayıralım. Aradaki farkı şöyle açıklayabiliriz. Bir beğeni yargısına da dayanaklar gösterilebilirse de bu dayanaklar yargıyı verenin kişisel beğenisini açıklar. Ama bu dayanakları sunan yargısını başkalarının da paylaşmasını bekleyerek savunmaz. Kral Lear'ı beğenmeyen bir insan sebep olarak acıklı biten eserleri sevmem derse Lear hakkında verdiği yargı bir değer yargısı değil beğeni yargısıdır. Acıklı biten eserleri başkalarının da beğenmemesi gerektiği inancı yok burada. Sadece kendi beğenisini açıklama var. Adam eserin kötü kılıcı nitelikleri üzerinde durmuyor. Kendisine ait bir şeyler söylüyor. Bu gibi yargıları tartışmayı yersiz bulur ve bazen zevk meselesi diye kestirip atarız. Değer yargılarına gelince, bunları desteklemek üzere gösterilen dayanaklar, yargı sahibinin beğenisiyle ilgili olabilir. Ama bu sadece kişisel bir beğeniden doğmaz. Gösterilen dayanaklar, eseri iyi veya kötü kılıcı niteliklerdir ve başkalarının yargıyı paylaşması ümidiyle ortaya sürülmüştür. Tolstoy da Kral Lear'ı yerer ve gösterdiği sebepler, eserdeki dilin şişirilmiş ve abartılmış olduğu, konuşanların kişiliğine uygun düşmediği, olay örgüsünün içtenlikle yazılmadığı, bir sanat eserini kötü kılıcı nitelikler olarak ileri sürülmüştür. Tolstoy'un yargısını tartışabiliriz. Eserde gördüğü nitelikler gerçekten var mı? Varsa bunlar birer değer ölçütü müdür? Tolstoy eseri doğru anlamış mıdır? Acıklı biten eserlerden hoşlanmadığı için Kral Lear'ı beğenmeyen adamın yargısı için bu gibi soruları sormazken Tolstoy'un yargısı için sorarız. Fakat bizi burada ilgilendiren bu soruların cevabı değil, beğeni yargılarıyla değer yargıları arasındaki farka dikkat çekmek. Bazı estetikçiler ikinci tip yargıların da öznel ve duygusal olduğu iddiasındadırlar. Çünkü onlara göre değer yargılarının dayanakları da aslında hoşlanıldığı için ölçüt olarak ileri sürülen niteliklerdir. Başkaları bu nitelikleri ölçüt saymayabilir. Öyle sanıyoruz ki işin can alacak noktası ve iyice çözümlenmesi gereken yönü bu ölçütlerin hangi anlamda öznel ve hangi anlamda nesnel olduklarıdır. Bir niteliği ölçüt olarak kullanmakta, o ölçüt hakkında hoşlanma gibi bir takım duygulara sahip olmak arasında ne gibi bir ilişki vardır?